Ayrım 2. Suçlu. Orhan Kemal, sayfa 12. Pırıl pırıl sabah güneşi, yan yana karanlık iki oya dönmüş pencerelerden içeri iki sütun gibi vurunca, bütün geceyi konağın rutubetli karanlığına geçen iri bir baykuş öfkeyle havalandı. Geridere, güneşin ulaşamayacağı arka odalara uçarken, yaban güvercinlerine silkinledi, örümcek ağları sallandı. Şaşkın kara böcekler çürümüş döşeme tahtaları üzerine sağa sola kaçıştılar. Sonra her şey eski durgun halini aldı. Güneş hızla yükseliyor, serçe solutan bir sıcak mahalleyi kaplıyordu. Çok geçmeden derme çatma evlerin kulakları düştü, sesler pörsüdü, masmavi gök hafiften tozlandı. Yalnız alt kat duvarların önü, tebeşirle çeşit çeşit yazılar, kovboy resimleri, karalı alt katın kirli pembe duvarları önündeki koyu gölgelik, az sonra burayı cıvıltılara boğacak kısa pantolonlu, entarili, yan ayak veya sandal, plastik papuçlu çocukları güneşten korumak için bir anne şefkatiyle bekliyordu. Burada sabahlardan akşamlara, hatta çoğu sefer gece yarılarına kadar serüven kitapları okunur. Damadan, beş yaştan çift kaleye kadar bütün oyunlar oynanır. Oyun oynanmadığı zamanlarsa, büyük çocukların anlattıkları akla durgunluk verecek, heyecandan diril diril titrenen olmayacak hikayeler masanlar dinlenir. Eskiden yani sınıfta kalıp iş portacılığa başlamadan önce PTT'cinin oğlu Cevdet de buradan ayrılmazdı. Cevdet hemen her zaman Texas fedaisi bile olurdu. Başında gazete kağıdından kovboy şapkası, altında değnekten atı, belinde beygir çene kemiğinden tabancasıyla sadece bir kovboy gibi seremeliler verirdi. Güldeki meşhur hazineyi bekleyen arkadaşlarımız ihtiyar Johnny ile kahraman Tom Brown, hain yerlerin hücumun neticesinde esir düşmüşlerdir. Atlarımıza binip hemen yardımlarına koşmalıyız arkadaşlar. Tıpkı Cevdet gibi başlarında gazete kağıtlarından kovboy şapkaları, değnekten atları, bellerinde beygir çene kemiklerinden yahut tahtadan tenekeden tabancalarıyla kızlı oğlanlı, irili ufaklı, yan ayak elastikli, sandallı bir alay çocuğun sıkılan yumrukları boşta öfkeyle döverken heyecandan kısılmış kalın ince sesler yükselirdi. Koşmalıyız, elbette hemen koşmalıyız. Kahraman arkadaşlarımızı kurtarıp hain yerlerden intikam almalıyız, cezalarını vermeliyiz. Kan tere batılı çıkılan mahallenin dar eğri sokaklarındaki dakikalarca koşulur, sözde göldeki meşhur hazineye baskın verip ihtiyar Johnny ile Tom Brown'ı eser alan hain yerlere saldırılır. Kahraman arkadaşlar kurtarılıp perili konağın kirli pembe duvarlarının önündeki koyu gölgede yorgun argın gelinirdi. Ne oyun oynandığı ne de kitap okunduğu zamanlarsa konuşulurdu. Çoğu zaman büyük çocuklar bir şeyler anlatırdı ama hiç kimse PTT'cinin oğlu Cevdet kadar meraklısına insanı heyecandan heyecana sürüklediğini anlatamazdı. O anlatmaya başlar başlamaz, sesler şıp diye kesilir. Kafalarda uçsuz bucaksız ormanlar, dalgalı denizler, aslan kaplan sürüleri, baş döndürücü uçurumlar, yerlerle hemen her zaman korkunç, esrarengi savaşlar yapıp, mutlaka düşmanlarını tepeleyen kovboy, öküz yüzden boğa yılanları canlanırdı. Bütün bunlar Amerika'daydı. Yüzü damgalı adamların, aslan Thompson'ların, koca Tex ve ötekilerin memleketi. Dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan ormanlar, meyve ağaçları, haydutlar oradaydı. Oraya her giden hemencecik her istediğini oluverirdi. Boylar büyü verir, yumruklar, bilekler, kollar kuvvetlerini verir. İstenirse bir yumrukta koskocaman bir insanı canı cehenneme yollanabilir. Çocuklardan her birinin bir yumrukta canını cehenneme yollamaya kurduğu bir düşmanı mutlaka vardı. Eczacının Kayhan için, çikolataları saklayan yatçı ablası, Erol için, boyuna marizleyen ağabeyi, öteki de içinde başka başka. Cezide gelince. Günün sarı sıcağı içinde birden bir kovboy sesi. Yip yip hiyo! Bu yıl beşi pekiyle bitiren dişinin oğlu Erol, elinde teyzesinin Beyoğlu mağazasından satın aldığı kocaman mızıka. Erollarla Kayhanlar mahallenin en güzel, en gösterişli evine oturuyorlardı. Müteahhitin ailesi de onlardan geri kalmazdı ama onlar bu aşı boyalı evde geçici oturuyorlardı. Bey babası Şişli apartman yaptırıyordu. Apartman bitince bu pis mahalleden taşınacaklardı. Erol tekrar bağırdı. Ses, sarı sıcakta mahalle yorgun yorgun yayıldı. Sahiplerini buldu. Cevdet sınıfta kalıp iş portacı vuralı beli, mahallenin elebaşısı Erol olmuştu. Çocukları erken erken o topluyor, çeşit çeşit kitapları, renkli dergileri o okuyordu. Çitkare'de Cevdet'ten boşan santraforluk da ona geçmişti. Kayhan daha iyi penaltı atıyordu ama Erol hem daha kuvvetliydi hem de sınıfı Kayhan gibi orta ile değil pekiyle geçmişti. Az sonra Kayhan, Çinasi, Erdal, Mustafa, Rıza, Can, Nazan, Ayla falan geldiler. Daha ufaklar hesabı katmıyorlardı. Çok geçmeden ilkokulun birinden beşine kadar mahallenin yalın ayaklı, lastik yahut sandalı bütün çocukları perili konağın gölgesine toplandılar. Erol duvarın dibindeki büyükçe bir taş oturmuştu. Kumral Kayhan yanı başına çöbelmiş, Nazan tutunmuştu. Ayla tam karşılarında ayakta duruyordu. O da tekiler gibi beşi bitirmişti. İyi ile geçti diye ağlamış, üzülmüştü. Halbuki onun da Erol gibi pekiyle geçmesi gerekirdi. Hakkını yemişlerdi ama biliyordu. Dam dışına girince yapacağını. Oradaki öğretmenler buradakiler gibi anlayışsız değildi ki. Kayhan demek, Damdusyan'a gireceksin diye sordu. Rugan iskarbimlerinin boruna küçük bir taşa vurdu. Bey babam öyle istiyor. Ben de Galatasaray dedi Erol. Herkes bir isim söylüyordu. Sonra lise bitiyor, üniversitede tekrar buluşuyorlardı. Gözler parlıyor, yanaklar heyecandan kızarıp bozarıyordu. Hiç kimse Çingene Cevriye'nin farkında değildi. Ne ilkokulu, ne ilkokulu orta, iyi ya pek iyiyle bitirenlerin Galatasaray, Dömdösyan'a gidecekleri, orta liseyi bitirdikten sonra üniversite yeniden buluşacakları. Bütün bunlardan hiçbir şey anladığı yoktu. Hayatında bir gün bile okula gitme işinden dolayı üzülmüyor, bunu eksiklik saymıyordu. Onların babaları, anneleri, uzak yakın akrabaları vardı. Süslü elbiseler giyebiliyor, gösteriş evlerde oturabiliyorlardı. Elbette istedikleri yere gidebilirlerdi. Kendisi ya, ne annesini tanıyordu ne babasını. Sanki gözlerini mahallenin kenarındaki harap barakada, kupkuru ninesinin yanında açmıştı. Kendisinin bildi bileli hamin nesi keman çalar, o da kıvır kıvır oynardı. Bazı geceler Cevdet ağabeyle deniz kenarındaki dutun altına oturur, konuşurlardı. Daha çok Cevdet ağabeyi anlatır, o da tatlı tatlı dinlerdi. Hiç kimse Cevdet ağabey gibi olamazdı. Cevdet ağabey bir gün Amerika'ya gidecek, Aslan Thompson olacaktı. Demişti ki, insan orada her istediğin olabilir. Ben de Aslan Thompson olup babamdan, üvey annemden, Erol'dan, Kayhan'dan, Ayla'dan ve ötekilerden intikamımı alacağım. Cevdet ağabey onu da götüreceğini söylemişti. 3 yıl daha dişimizi sıkalım Cevriye. Ondan sonra ne olacağını sormuştu. Cevdet abi bir motor çıtık bulup atlayacağı seninle. Ver elini Amerika. Birden Erol'u tepesine dikilmiş buldu. Kalk ulan buradan pis çingene diye bir tekme attı. Perili konağın duvarı dibine çömelmiş Cevdet abinin geçmesini bekliyordu. Kalktı. Ne yaptım ben sana? Şimdi bir tane atarsam? Atarsın evet. Ne yaptım ben sana? Ayla. Burada konuşanları o Cevdet pisine neden yetiştiriyorsun? Gözleri vahşi vahşi parlamaya başladı. Pis sensin. Ben mi? Bana mı söylüyorsun? Karşılık vermesine vakit kalmadı. İlkin Erol tokatladı. Sonra Kayhan. Daha sonra da Ayla. Ayla omuzdan itip yere yuvarlamıştı. Dizi yere çarptı hafifçe kanadı. Farkında değildi. Kalktı. Kirişindeki pis ayaklarıyla perili konan köşesine kaçtı. Pis sensin. Pis sizsiniz. Hepiniz pissiniz. İfrit oldular. Erol yerden taş alıp fırlattı ama değmedi. Ayla bırak Erol dedi. Uyma. Şimdi zırlayarak kamyonesine gider bizi şikayet eder. Erol. Ederse etsin. Korku mu var? Yok ama biliyorsun. İğrenç ağzı açılırsa bir defa. Cevriye hemencecik unuttular. Az sonra banyoda iş portasıyla Cevdet ellerinin kafasında görünmeseydi Kayhan'ın okuyacağı iki çocuğun devri alemine dalacaklardı. Şinasi bakın bakın diye haber verdi. Baktılar. Kıç yamalı pantolonu, dirseklere kadar sıvalı mavi gömleği, boyundaki iç portası da Cevdet perili konaktan yana bakmadan dargın gibi geçip çocuklar tek kelime söylemeden gözleriyle takip ediyorlardı. Köşe dönüp kaybolduktan sonra Erol onun istikbali mahvoldu artık dedi. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Haylaz ne olacak? İç borsacılıktan zengin olacağını mı sanıyor? Bizimle de konuşmuyor artık. Ayla, asıl biz onunla konuşmuyoruz dedi. Babası var ya babası. Biliyorum, evde bulaşık yıkarmış. Kahkahalar yükseldi. Demin çocuk ekledi. Hem bulaşık yıkıyor hem de yeni karısından terkide dayak yiyor. Kahkahalar tepinmeler çılgınlık derecesini almıştı. Birden yine Cevriye'nin sesi duyuldu. Cevdet abi hepinizden kuvvetli. Hepiniz dövebilir. Kahkahalar tepinmeler şıp diye kesildi. Bütün başlar sesin geldiği tarafa döndü. Perili konağın köşesine sinmiş, meydan okurcasına bakıyordu. Erol'la Kayhan yerden taş aranırken tekrarladı. Hepinizden kuvvetli, hepinizden kuvvetli işte. Taşlar fırlatıldı. Kız bir an köşede sinip tekrar belirdi. Hepiniz dövebilir. Başta Erol ve Kayhan yeniden kaptıkları taşlarla koştular. O ince çıplak ayakları da bayırdan, deniz kıyısındaki tahta barakaya doğru rüzgar gibi kaçıyor. Soluk sola kapıdan içeri tam girmişti ki, arkasına fırlatılan taşlar tahta barakaya değdi. Hamin nesi oda kapısının önüne çömelmiş leğen gibi kullandığı yarım gaz tenekesinde 40 yamalı çamaşırlarını yıkıyordu. Torun nefes nefese görünce öfkeyle sordu. Ne oluyor gene? Yaramaz hali birdenbire değişip masumiyeti veren Cevriye hiçbir hamine dedi. Şu dişçinin oğlu. Ne ister gene senden? Güzel güzel oturuyordum yanlarında kovaladılar beni çingene diye. Çingene sözünü içerleyen her çingene gibi ihtiyar pembenin gene tepesi attı. Bu sırada yeni bir taş barakaya değmeseydi belki de üzerinde durmayacaktı. Sabunlu elleriyle kapıyı fırladı. O ne istersiniz bu kızdan diye bağırdı. Erol ve ötekiler tepede durmuşlar. Terbiyesini ver torunum. Terbiyesiz değil, üstünüze vazifesiz. Bak vallahi döveriz, haberin olsun. Kara kuru, kırış kırış ihtiyar kadının çenesi açılmıştı. Gözleri döne döne soluk soluğa sövüp sağmaya başladı. Semti çin çin öttürüyordu. Kemancı pembenin ulumalarına alışkın olan Semse aldırış etmiyordu. Cevri, haminesinden boşanan leğenin başına geçmiş, kirleri yıkamaya başlamıştı. Bütün bu gürültü, bağırıp çağırma kendi yüzünden değildi sanki. Şehnaz ikinci sefer uyandığı zaman, gözü yanı başındaki komedinin üzerine duran zarif bilek saatine gitti. 9'u geçiyordu. Kolis 90 işe gitmiş olmalıydı. Üvey olduysa umurunda değildi. Geberse bile vız gelirdi. Annesinin kendi öldürmüş gibi yüzüne bakmıyor, bir iş buyursa yapmam demese bile isteyerek geciktiriyordu. Yorgun atıp karyolda oturdu. Ne alıp veremediği vardı. Genç yaşına buruk mamasına varmakla tam etmişti. Hem ne, babasına illaki beni al dememişti ya. Annesinin sağlığına başlamıştı babası. Gözlerin içine tuhaf tuhaf bakarak içmeler, usulcacık, göz kırpmalar, gülmeler. Sevmiyordu. Hiçbir zaman kar olmak istemezdi ona. İstemezdi ama gidecek başka yeri de yoktu. Fakirliğinden, sahipsizliğinden faydalanmış, karısının öldüğü günün akşamı da içini çekti. O zaman daha mı kanlı canlı dineydi adam? Bayağı direndiği halde başa çıkamamıştı. Başa çıkar listesi ama mahsustan istememişti. Teyzesinin evinde başından bir kaza geçtiği için fırsattan faydalanmış, sarhoş adam aybaşı halini başka şey sanmıştı. Ne sanırsa sansın, yutmuş, hatamı tamir etmek istiyorum Şehnaz, beni affet demişti ya. Karyoldan atladı. Odanın ortasına gerindi, kollarını ileri geri yanlara açtı. Yüklü göğsü pembe carsa geciliğinden taşıyordu. Memelerini yerleştirip el yüz yıkamaya çıktı. Musluk aşağıdaydı. Merdiven hafif bir şarkıyla indi. İlki mutfağa baktı. Moruk bulaşıkları yıkamış, kurulamış rafları dizmişti. Ortalık değerli tertipliydi. Elbette böyle olacaktı. 20 yaşında çok genç bir kadındı. 50'sine varmış babası yaşındaki adamı bir de hizmetçilik mi yapacaktı? Mustafa giderken üvey oğlunun odasına gözü ilişti. Kapıda durdu. İçeriği sıkıntıyla gözden geçirdi. Yerleri kitaplar saçılmıştı. Kir, pati içindeki parça parça yatakta itler bile yatmazdı. Ya lambanın hali. İçeri girdi. Pencerenin perdesini indirdi. Ne babasıyla ne de oğluyla uğraşamaz doğrucası. Hele oğlu, o ne neydi oğlundan? Aksi suratsız öfkeli bir şeydi. Tatlı dille güler yüzü olsa hadi neyse. Böyle bir evladı. Odadan çıktı. Evlat diye düşünmekle kendini ihtiyarlamış sanarak ne evladı diye söylendi. Ben doğurmadım ya. Yarın moruk geberirse dehlerim gitsin. Canı cehenneme. Vurum bırakacağı emekli maaşına ortak mı edeceğim birdi. Musa düşünceli düşünceli gitti. Elini yüzünü yıkamaya başladı. Soğuk suyu duymuyordu. Bütün mesele babası ölünce oğlunun kanunen babasının maaşına ortak olamayacağıydı. Musluk sularının biriktirdiği çinko kabı iki eliyle kavrayıp sokak kapısına götürdü. Dışarı serperken gözü şoför Adem'e takıldı. Üç kapı aşağıda ihtiyar annesiyle oturuyordu. Kadın eski meski ama tatlı dilliydi. Ne zaman gitse acınır, nur gibi taze yavrum derdi. Deden içtik adama ne akla hizmet edip de vardı. İşi bittiği halde içeri çekilip kapıyı kapamadı. Şoför Adem'in geçip gitmesini bekledi. Adam dalgın dalgın geliyordu. Tam hizada Şehnaz'ın farkına vararak durakladı, güldü. Şehnaz güya sakındı. Adamın 30'luk bir bekar olduğu biliniyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, güçlü, kuvvetliydi. Yıllardan beri taksilerde şoförlük yapıyor, evlenmiyordu. Annesinin anlattığına göre iyi kötü bir taksi alacak parası olan kız, hatta dulla evlenmek istiyordu. İçini çekti. Kocası ölse kocasından kalan emekli maaşıyla ama olmazdı, evlenemezdi. Evlense yeni kocaya varınca eski kocasından aldığı emekli maaşı kesilirdi. Kapıyı çarparak çinkoyu musluğun altına götürdü. Ellerini tekrardan sabunladı. O kadar piyango bileti alıyordu. Şimdiye kadar amorti olsun çıkmamıştı. Ne ters işleri vardı şu Allah'ın. Piyango bile gider ya zengine ya da yemesini bilmeyene vururdu. Merdivenleri düşünceli düşünceli çıktı. Sofrada durdu. Ellerini beline koydu. Büyük ikramiye değil, şöyle 5-10 bin lira vursa bir taksi kaç alınabilirdi acaba? Herhalde 10 binden aşağı değil. Piyangodan 10 bin, en iyisi 20 bin lira vursa 10 bini şoför Adem'e vermek isterdi ama ne diye verecekti? Komşular duyunca kim bilir nasıl dedikodu yaparlardı. Odasına sinirli sinirli girdi. Aynanın karşısına geçip iskemleye oturdu. Dirseklerini masaya dayadı. Yüzünü avuçlar içine aldı. Aynada kendine bakıyor, görmüyordu. 20 bin lira vurduktan sonra morun kahrını mı çekecekti? Boşanmasını ister, ne yapar eder boşanırdı. Hele boşanmasın, kıyametleri kopartır. Mahalleye rezil rüsva ederdi onu. Şehnaz yavrum, sensiz yaşayamam. Kafamı kır, gözümü çıkar, elinle öldür beni. Ama ayrılma, sakın ayrılma. Ayrılmayı düşünme olmaz mı Şehnaz? Demesine kulak astığı yoktu. 20 binin 10 biniyle taksiyi mutlaka aldırdı. Mahalleliği değil, isterse dünya dedikodu yapsın. Dirsekleri de masadan çekti. Saçları da darmadağındı. Tarağı aldı, taramaya başladı. Taksi belki de daha ucuzdu. 6 yahut 7 bin lira. En iyisi Adem'in annesinden sormaktı. Bir biçimine getirip sorsa şüphelenir miydi? Tarayışını farkında olmayarak hızlandırdı. Şüphelensin. Oğlun taksi sahibi yapmak istiyordu. Fena mı? Oğlu duyarsa kim bilir nasıl sevinirdi. Demin geçerken bakmış, hafifçe gülmüştü. Yoksa annesi bir şeyler mi söylemişti? Elinde tarak en son konuştukları günü hatırlamaya çalıştı. Hatırladı da. Oğlum evlenecek ama kendisine taksi satın alabilecek bir kız, hatta kadınla demişti. Kendisine insan öyle erkekten değil taksi parası, canı bile esirgemez karşılığını vermişti. Kadın bunları ona söylemiş olmasın da? Aklı yattı. Yatınca da şoför Adem'in niçin gülümsediğini kavradı. Hatta bunun %100 böyle olabileceği kanısına vardı. Saçlarını çabucak taradı, arkasına topladı. İnce kırmızı bir kurdeleyle bağladı. Sonra pudralandı, dudaklarını boyadı. Gözlerini sürme çekti. Geç kalmış gibi bir hali vardı. Kadın oğluna, insan böyle erkeğe değil taksi parası, canı bile verir diyor oğlum demiştir. Mutlaka demiştir. Demese geçerken duraklar mıydı? Hafifçe kızarıp gülümser miydi? Ah ne iyi. Demek onu beğendiğimi öğrendi. Annesinden bunu öğrenince ne dedi acaba? Belki de insan öyle karı değil taksi, üstüne hiçbir şey istemeden alır mı dedi. Kim bilir. Niçin demesin? 20 yaşındayım daha. O 30'unda. Benden 10 yaş büyük. Asıl ona göreyim. O da bana göre. Sırtındaki cersa geceliği attı. En son diktirdiği mavi ipeklisini giyecekti, caydı. Komşuya geçerken bu kadarı fazlaydı. En iyisi pembe çiçekli basmasını giymek. Giyindi. Beyaz yakası, incecik beli, geniş kalçalarıyla Adem'in annesi kim bilir ne kadar güzel bulacaktı. Öğle yemeği falan da umurunda değildi. Kim için pişirecekti ki? Moruk için mi? Yoksa suratsız olduğu için mi? İkisine canı cehennemeydi. Tekrar ayna karşısında kendini uzun uzun gözden geçirdikten sonra kapıyı çekip odadan çıktı. Adem'in uzun boylu, zayıf ama ne olursa olsun cin gibi zeki annesiyle karşılaşınca kadın her zamandan çok beğendiğini anlayarak rahattı. Kuru karı, yeni değil, geçen gün hatta daha öncelerden bir şeyler sezmiş oğlunu yetiştirmişti. Diyor ki insan öyle erkeğe değil taksi parası canını bile verir. Şoför Adem pek sevmiş, madem öyle versin bakalım diye gevezelik etmiş, annesini güldürmüştü. Bu sabah evin önünden geçerken bakışı, kızarıp gülmesi ondandı. Genç kadını her zamandan başka karşıladı. Vay vay vay, bu ne şıklık, bu ne güzellik, bu ne civanlık. Hoş geldin, sefalar getirdin yavrum. Gün günden güzelleşiyorsun kız, ne mutlu kocana, seni sarana ne mutlu. Kulak memelerine kadar kızarmıştı ama memnundu. Adem'in annesi tarafından beğenilmek, Adem tarafından beğenilmenin yerini tutuyordu. Geçip sedire otururken, ah teyzeciğim dedi. Say sanıp şımaracağım geliyor. Şımar kız şımar, kocanın naz üstüne naz yap. Sen şimdi beylerin, beyefendilerin yatağına layıksın. Kocan olacak yatsın kalksın da dua etsin dua etsin, zekatlar fitreler dağılsın. Nerede, nerede mi, kıymetini bilmiyor mu? Aman teyze dertlerim dertler için mi Allah aşkına? Geldi yanına oturdu. Kolunu geç kadının omzuna attı. Ne yavrum, bu yaşta ne derdin olabilir? Kirpikleri yaş yaş parlıyordu. Gençlik, güzellik para etmiyor. Kocanın ihtiyar olduğunu biliyordum ama kör olduğuna haberim yoktu. Kör mü buna kayol? Ne sayarsan say. Vah vah vah. Öl dediğim yerde ölür, birisini mik etmez ama neye yarar? Genç olsa da keşke her gün üç öğün dövseydi. Akşam olmaz mı başlar uyuklamaya? Bense. Anlıyorum yavrum, anlıyorum elmasım. Allah insanı zengin yapacağından dengine düşürsün. Dengine düşmemişsin. Yazık. Bak benim o cihetten şikayetim olmadı rahmetliden. Allah gani gani rahmet eylesin. Yattığı yer nur içinde olsun. Şehnaz merakla sordu. Oğluna benzer miydi koca? Derin derin iç geçirdi. Ah Şehnaz, tıpkı tıpkısına oğlumdu. Boy, poz, endam, geniş omuzlar, sağlam bilek. Beni çevirip tutmaz mıydı? Erir akardım Allah seni inanırsın. Genç kadının gözleri yanıyordu. Kendi şoför Adem'in kollar arasında farz ediyor, koca karının söylediğini durmuyordu. Genç adamın kuvvetli bir itişiyle sanki sırt üstü devrildi, sonra titredi. Koca karı farkına varmıştı, işi anladı. Her şey çok daha açık, çok daha çırpçırpak anlatmaya başladı. Şehnaz şimdiye kadar hiç bu kadar çırpını dinlememişti. Gözlerinden kararsa uçuyordu. Bir ara dayanamayacak hale geldi. Koca karının elini tuttu, sıktı. Yetişir Muhsine Hanım teyze. Ne olursun, yetişir. Yaşlı kadın işi anlamıştı. Gülerek kısa kesti. Sen benim gelinim olsan daha ne isterdim Allah'tan? Minnetle baktı. Cevap vermedi ama koca karı genç kadının buna can attığını anladı. Öğleye doğru bir işin eve gelen oğluna müjdeyi verdi. Kadın bildiğin gibi değil oğlum. Sana bayağı bayı yakmış. Genç adam aldırmadı. Mangırdan ne haber mangırdan? Sormadım oğlum. Sırası düşmedi. Kuru kuru sevdadan hiçbir şey anlamam. Bize bir taksi uyduracak parası varsa ne hala? Yoksa ben itfaiye değilim. Yangınlarla alakam yok. Yaşlı kadın yol yoluyla orman baltayla dedi. Öğreneceğiz. Herif fabrikanın satın alma işlerine bakıyor. Avantaj olmaması mümkün değil diyorsun. Avantajı varsa bir kenarda paraları da olması lazım. Ama kocası ölmeden, kocası ölmesini bekleyeceğiz. Tabi evladım, kocalı kadın ne yapsın? Eskisi gibi değil ki şimdi. Hükümet nikahı, ayrılmak zor. Şimdi eski bujilerle akümülatör olacaktı. Nerede? Mutfakta, sandığın içinde. Şoför adam kafasına bir takım hesaplar, mutfağa geçti. Menteşeleri çürümüş, eski sandığın içinden bujilerle akümülatörleri aldı, dışarı çıktı. Eski patronundan yürütmüştü. Karaceveli bir taksi sahibini yutturacaktı. Annesi yemeğe de öyle git dedi. Demirip paslanmış bilek saatine baktı. Saat daha 11 yok. Bu saatte öğlemeye mi yenir be? Evden çıktı. İhsan Efendi'nin kapısının önünden geçerken yavaşladı. Mahalleye çaktırmadan pencereye baktıysa da kimseyi göremedi. İkinci ayrımın sonu sayfa 25.